TV ekranlarından Yaşam ve Sağlık programımıza hoş geldiniz. Bu hafta programımızı Doktor Cihat Gündoğdu ile sunuyoruz. Ve stüdyo konuğumuz psikoterapist Doktor Kaan Özdemir bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk.
İzninizle kısaca bir özgeçmişinizden bahsedelim. Doktor Kaan Özdemir psikoloji eğitimini aldıktan sonra yüksek lisansını yapmış ve Walden Üniversitesi'nde bilişsel davranışçı terapi alanında doktora eğitimini tamamlamıştır. Aynı zamanda Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden sertifikaları vardır. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Çeşitli eğitim ve danışmanlık merkezlerinde psikoterapist, eğitmen, danışman olarak hizmet vermiştir. 2008 yılında halen başkanlığını yürüttüğü Bilgelik Enstitüsü'nü kurmuştur. Harvard Üniversitesi'nde eğitim programına katılmıştır. Dünyanın en geçerli kişilik yapılarını tanımlayan Enneagram kişilik yapısı ile ilgili 9 mizaç modeline göre mizaç farklılıkları ve kişilik gelişimi kitabı vardır. İlave etmek istediğiniz var mı?
Teşekkürler.
Bilişsel gelişimle başlamak istiyorum programa. Bilişsel gelişim kısaca kişinin dünyayı algılaması, kavraması, zihin yetenekleri bu sürecin bir bütünü diyebiliyoruz kısaca ve çok temel anlamda. Ama biraz bize daha detaylı anlatabilir misiniz?
Şimdi bu farklı terapi ekolleri var siz de elde biliyorsunuzdur. Bu terapi ekollerinden şu an işte Aaron Beck diye birisi, daha önce psikanalist olan birisi. Bir bilişsel davranış ekol diye bir ekol var. Onu denemek istiyor aslında, hipotez kurup yanlışlamak için başlıyor yola. Daha sonra denedikten sonra çok iyi çalıştığını fark ediyor. Bu sistemi geliştiriyor. Şimdi bilişsel davranışçı terapi diye bir terapi sistemi ortaya çıkıyor. Evet. Şu an dünyada bilimsel olarak en geçerli terapi sistemi bu. Biz de bu konu üzerinde çalışıyoruz. İşte bu konunun özü aslında kişilerin algı yönetimine dayanıyor. Yani bizler hayatı gerçeklik dediğimiz şey kişi sayısı kadar farklı aslında. Yani bizim her bir bireyin gerçek dediği şey aslında sadece algılarımız.
Evet.
Tek olan şey gerçeklik değil, aslında hakikat tek. Hakikat tektir. Gerçeklik kişi sayısı kadar fazladır. Ama biz o gerçekliği, genel geçer gerçeklik kabul ettiğimiz için problem yaşıyoruz zaten. Gerek hayatta, gerek ilişkilerimizde, gerek işimizde. O yüzden psikoterapiye ki kendisi dahi gelse kişi, gerçekliğini değiştirmek zor olduğu için psikoterapi süreci çok kolay bir süreç değildir. Evet. Temelde budur yani.
Burada şey çok önemli tabii, Kaan Bey şeyden bahsettiğiniz, yani kişinin algısı kişiden kişiye farklı algılar.
Evet.
Kişi sayısı kadar algı var.
Aynen öyle.
Bu gerçekten de öyle. Her insanın görüntüsü imtihanında, yani yaşadığı hayat boyunca gördüğü, algıladığı şeyler apayrı olabiliyor tabii ki. O onu imtihanda Allah nasıl yaratıyorsa öyle görüyor da o yüzden.
Evet. Değil aynen mi? Öyle. Dediğiniz gibi yani bu iş... O algılama her olayda geçerli. İşte ünlü bir kişi diyelim, işte isim vermeye gerek yok. Birisi diyor ki işte dünyanın en iyi insanı, başkası da diyor ki dünyanın en kötü insanı.
Evet.
Yani o kişi sabit aslında. Ama herkes kendi penceresinden baktığı için olaya farklı anlamlar yüklüyor kişiye. Bununla ilgili Mevlana Hazretleri'nin hepimizin bildiği bir sözü var. İşte kardeşim sen düşünceden ibaretsin. Evet. Geriye kalan et ve kemik diyor. İşte buradaki düşünce dediği şey algı zaten. Yani gül düşünürsen gülistan olursun, dikenlik düşürürsen diken olursun. Yani eğer biz algılarımızı yönetebilirsek daha mutlu, daha huzurlu olabiliriz. O yüzden hani birçok dinde ve ezoterik kavramlarda yapılan şey, o nirvana'ya ulaşma dediğimiz, tekamül dediğimiz şey o zaten. Kişinin fiziksel olarak bir şey değişmiyor. Yani beyinde değişiyor tabii algı olarak, ama asıl değişim olan şey psikolojik bakış açısı, yani algısı değişiyor. O yüzden dünya farklı anlamlandırılıyor.
Evet. Peki burada insanın algılarını şekillendiren, farklı kılan şey olması gerektiğinden eksik ya da işte bozuk kılan şey ön yargıları değil mi?
Kesinlikle. Yani birkaç etmen var, istiyorsanız onu bahsedeyim. Şimdi bunu algı dediğimiz şey daha anlaşılır kılabilmek için gözlük metaforuyla ben anlatmayı tercih ediyorum. Şu, hatta bununla ilgili de kısa var. İşte bir tane kadın arkadaşının penceresine bakıyormuş. Diğerine demiş ki ya işte Ayşe Hanım'ın penceresine bak ne kadar kirli demiş. Arkadaşı da ona demiş ki dikkat edersen kirli olanın onun penceresi değil, senin gözlüklerinin camı olduğunu görürsün demiş. Evet. Şimdi bizde her birerlerimizin gözlüklerimizin camında bozukluk var. Bu farklı farklı bozukluk. İşte 5 derece mi yok, 10 derece mi yok, hipermetrop vesaire. Eğer bizim gözlüğümüzde bozukluk varsa bütün dünyayı öyle görürüz zaten. İşte algısal anlamda da bozukluklarımız olduğu için aslında asıl olan hasta olmamıza gerek yok ki. Her birine hasta diye bir şey yok ama bu yaratılışın hikmeti de bu zaten. Yani bizler melek olarak yaratılmıyoruz. Potansiyel olarak algısal bozukluklarla yaratılıyoruz. Zaten tekamül etmemiz gereken şey, o süreçte zaten biz tekamül ediyoruz ve algılarımızı değiştirdikçe, işte bir Mevlana Hazretleri, bir Yunus Hazretleri fiziksel olarak bir şey değişmemiş. O yolculuklarında algıları değişmiş zaten. Algıları değiştiği için dünyaları değişmiş. Yani dünyayı daha farklı, hatta işte hepiniz Matrix filmini izlemişsiniz. Orada oradaki zaten onun temeli Baudrillard'lara falan dayanıyor. İşte ezoterik bir şey var orada. Yani dünyaya farklı gözle bakmaya başlıyor. İşte bizde o zaten. Yani bu vahid ehad kavramları da hani sizler konuşuyorsunuz. O yani yaratılana bakıp yaratıcıyı görebilmek. İşte en üst mertebe bu aslında. Yani çiçeğe bakıp ne güzel çiçekmiş diye de diyebiliriz. Allah ne güzel çiçek yaratmış. İşte bunda algı farklılığı var. İşte oradaki algı, yani yaratılanlarda yaratıcıyı görebilmek. O yüzden hani bazıları diyor ya, mesela Allah nerede? Allah her yerde. Görebilen için her yerde. Aynaya bakınca da Allah'ı görebilirsin.
Doğru.
Çünkü sen de Allah yaratmış yani. Her yerde Allah'ı görebiliriz aslında. Ama o gözle bakmak lazım. İşte oradaki algı farklılığı, shifting diyebiliriz. Yani algıdaki değişim. Yani bunun farklı farklı basamakları var işte. Evet. İşte bir daha önce de işte bahsettik. Mesela normal bir bizlere sorulunca başımıza gelecek en büyük kötülük ne diyoruz? Ölmek diyoruz. Değil mi? Evet. Bir Mevlana Hazretleri'ne soruyorlar. Ölüm nedir? Şebi aruz diyor. Yani sevgiliye kavuşma günü. Evet. Siz diyor aşık olduğunuz bir insanı nasıl arzuluyorsanız görmeyi, ben ölmeyi o kadar arzuluyorum diyor. Şimdi farklı algı boyutu olduğu için, şimdi farklı algı boyutlarından zaten algılamak kolay değil. İşte bir Hazreti İsa'ya atfedilen bir şey var ya, işte sana tokat atana öbür yüzünü çevir. Şimdi tırnak içinde normal birine de sen sana tokat atana diğer tarafını çevir. Hani amiyane tabirle ben enayi miyim der. Değil mi?
Evet.
Ama bunun temelinde işte oradan bakınca öyle görünüyor. Ama bu üst bir bakış, aşkın bir bakış olduğu için tam tersi tekamül ettiğinin göstergesi. O yüzden zaten büyük zatlar toplumların geneli tarafından bazen yanlış anlaşılmıştır. Gerek işte Şems, işte gerek Mevlana Hazretleri yaşadığı dönemlerde büyük zatlar anlaşılamamıştır. Çünkü onlar daha aşkın boyutlarda konuştukları için. Ama çoğu insan daha alt boyutta algısı olduğu için onlar anlayamamışlardır. Yani temel sebebi de algı sorunu. İmam-ı Rabbani Hazretleri olsun, imama hepsi hapse atılmışlardır, suçlanmışlardır yaşadığı dönemlerde. Şimdi çok büyük zatlar diye okuyoruz ki öyleler, ama yaşadığı dönemlerde anlaşılmamıştır bunlar. Yani hapse düşenler var, suçlananlar, birçok kişi var.
Ama bu anlattıklarınız örneklerde en temel konu inançlı olmaları. Yani Allah inancı olan kişilerin algılarıyla inancı olmayan kişilerin algıları tabii ki çok farklı olacaktır.
Tabii ki yani işte bir insanın hani ateist olmasının sebebi de zaten öyle algılıyor olması. Yani Allah'ı görebilmek, duyabilmek aslında o da bir dediğimiz gibi bir algı seviyesi. Yani baktığında şimdi o diyor ki hiçbir yerde göremiyorum. Aslında her yerde olduğu için göremiyor. O bakış açısıyla bakmamız lazım ki görebilelim. Çünkü biz yani kendi aklımızda, sınırlı bir aklımız var sonuçta.
Tabii,
sınırlı
evet.
aklımızda aşkın bir aklı görmeye çalışıyoruz. Şimdi kendi aklımızda göremeyiz tabii ki. Bu sefer de yok diyor aslında. Yani kapasitemizin sınırlı olduğu için göremediğini zannediyor. Aslında her yerde. Şu an mesela çok büyük sesler şu an var ama bizim algımız duyma için, kapasitemiz düşük olduğu için duyamıyoruz aslında.
Belli frekanstır diyoruz.
Evet, evet belli frekanstır. Şu an bizi sağır edecek sesler var aslında. Evet. Algılayamıyoruz. İşte şu an sesler yok diyebiliriz duymadığımız için. Aslında var ama bilimsel olarak da var.
Evet.
Aynı şey aslında yani algı. Allah her yerde olduğu için göremiyor bazıları.
Evet.
Algısı o seviyede olmadığını düşündüğü için.
O bahsettiğin şeye bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi ayet-i kerimede Yüce Allah Rabbimiz şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Senin de aranda düşmanlık bulunan birine güzel söz söyle. Bir de bakıvermişsindir ki o senin sıcak bir dostun oluvermiştir.
Evet.
Mealen söylüyor.
Evet.
Burada tabii ki sevgiyle yaklaşmak çok önemli.
Kesinlikle.
İnsanın çevresindeki bütün varlıklara, başta insanlar olmak üzere, hayvanlar da inanç şekilde, çiçekler, bütün objeler, canlı olsun, cansız olsun. hepsine sevgiyle yaklaşınca Allah'ın tecellisi olarak bilip de tabii ki Allah'a karşı gösterdiği sevgiyi ifade ederek bu şekilde yaklaşınca bu bir sır, evet. Kur'an'da verilmiş olan. Evet. Bu sırrı uygulayan insan tabii ki çevresinde de sevilen insan olmuş oluyor. Evet. Mutluluğa ulaşmış oluyor. Sizin çünkü bir mutluluk gelecek projesi diye bir projeniz var.
Evet.
Mutlu gelecek projesi.
Evet.
Burada tabii bahsettiğim ayeti kerimeyi Allah'ın verdiği o sırrı uygulayacak insan Allah'a tevekkül eden, Allah'ın verdiği bu sırrı harfiyen yerine getirecek insan Allah'a güvenen, dayanan insan. Allah böyle bir sır vermişse.
Evet.
Burada mutlu gelecek projesinde neyi hedeflediniz? Evet. Nasıl bir mutluluk projesi ortaya koydunuz?
Şimdi tabii aslında hani söylediğiniz şeyle o proje bağımsız bir proje ama dediğiniz şey üzerinden devam edecek olursam hani dediğiniz çok doğru. İşte kavli leyin aslında yani güzel ve yumuşak sözle hitap ediliyor. Çünkü bu psikolojik olarak da öyle. Mesela şimdi biz yeni terapi yapacak kişilere şunu deriz. Danışan diyoruz biz işte. Yani bazıları hasta diyor. Yani bize terapiye gelmek için danışan deriz biz. Danışanlarla asıl en önemli kritik nokta terapötik ortam dediğimiz aslında köprünün kurulmasıdır. En önemli şey budur. Yani farklı teknikler var. Biraz önce söylediğiniz gibi yani danışanın motive etme, sevgi yolu bulması her iletişimde asıl olan bir köprü kurmaktır.
Evet.
Bu 7'den 70 herkes için geçerlidir. Ya anne baba ilişkisinde, karı koca ilişkisinde, çalışan astüs ilişkisinde arada köprü varsa o ilişki geliştirilmeye müsaittir. Köprü yoksa da farklı ilişkiler ortaya çıkabilir.
Evet.
Devletle millet arasındaki ilişkide de o var. Yani bir sevgi köprüsü olması lazım.
Çok
sevgi
önemli.
Köprüsü olması soru var. Mesela yapılan araştırmada en çok intiharı düşünen kişiler ergenler olduğu ortaya çıkıyor. Ergenlerin bir yerde yapılan araştırma yarısından fazlasının soruyorlar ergenlere neden düşünüyorsun? Çünkü benim annem babam benden nefret ediyor diyor. Şimdi bir anne babadan nefret etmesi mümkün mü? Değil aslında. Anne babalara sor. Neden nefret ettiğini düşünüyorsun? Çünkü diyor mesela 6 aydır 1 yıldır bir kere bile güzel şey söylemedi. Şimdi 3-4 yaşında ve ergenlik döneminde kişilik oluşumu olduğu için çocuklar normalde daha asidir. Kendi ben de varım demek için. Yani bir 3-4 yaş civarında olur bu. Bir de ergenlik döneminde olur. O dönemlerde ben de varım demek istedikleri için, daha asi oldukları için ne oluyor? Anne babaları tarafından sürekli onu yapma, bunu yapma, dersine çalış, hep olumsuz şeyler söylenebiliyor. Çocuk da zannediyor ki çünkü herhangi bir sevgi sözcüğü çok kullanılmadığı için benden nefret ediyor ki baktığınızda da öyle. Ya da bozulmaya yüz tutmuş ilişkilerde, mesela şimdi çift terapist için geliyorlar. En son diyor seni seviyorum diye ya da sevdim diye yıllar oldu söylemeyeli diyor. Hep diyor olumsuz şeyler. O sevgi yolu her zaman için dediğiniz gibi çok önemli bir şey. Her türlü ilişkide arada sevgi yolu köprüsü varsa o ilişki gelişmeye açıktır. Yoksa orada korku kültürü başlamış olabilir. Bu da çok sakıncalı bir şeydir. Çok sakıncalıdır.
Tabii sevgi yani sözlü söylemek tabii ki önemli ama uygulamada da kişinin onu görmesi ve kanaatinin gelmesi
tabii, tabii.
De çok
samimi
önemli.
Olması.
Samimi olması.
Tabii oradaki samimiyet dediğiniz gibi zaten lisan hal der eskiler.
Evet.
Biliyorsunuz ya beden dili değildir lisan halin Türkçesi aslında hal dilidir. Beden dilinden çok daha etkili bir yöntemdir o. Yani şimdi içi boşaltılıp beden dili diye o tercüme edildi. Aslında lisan-ı hal yaşayan bir bedendir. Yani inandığı gibi yaşayan insanın lisan-ı hali olur.
Evet.
Yani sevdiğini söylemektense gösteren insanındır bu. Bu şunun gibi birçok kişi ayetler, hadisler paylaşıyor oradan, Twitter'dan, şuradan, buradan ama asıl olan nedir?
Hayata geçirmek.
Aynen öyle işte. Sanıyorum ayet olabilir. Siz daha bilirsiniz. Güzel ahlakı tamamlamak için gönderildi diye değil mi? Yani Peygamber Hazretleri güzel ahlak. Yani güzel ahlak nedir aslında işte? Ayetlerin yaşanmış hali işte. Peygamberin hayatı baktığımız Hazreti Peygamberin hayatı. Yani önemli olan çünkü yaşayan bir şey. Bu hayatın her aşamasında geçerli. Biz anne babaysak çocuklar bizim söylediğimizden çok yaptığımıza bakar. Biz bir şirkette müdürsek, patronsak çalışanlar bizim yaptığımıza bakar, söylediğimize bakmaz.
Belki de bakışlarınıza bakar, sözü söyleyiş şeklinize bakar.
Evet.
Yani orada hissettiğiniz şey çünkü bütün lisan-ı hal bahsettiğiniz evet. şeyle zaten ön plana çıkmış oluyor. Onu karşıdaki insan hissediyor onu.
Tabii tabii. Birçok kişi şu yanılsamaya düşüyor. Mesela çocuklar ve göreceli az eğitimli kişiler anlamaz zannediyor. Tam tersi.
Tam tersi. Evet.
Bir yaşından 100 yaşına kadar her insan hangi eğitim seviyesinde olursa olsun karşıdakinin samimi mi değil mi hisseder.
Evet.
Yani bilişsel düzeyde olmasa hisseder yani karşıdakinin samimi mi değil mi hisseder.
Anlarlar onu. Tabii.
Tabii. Doğru. Hisseder yani.
Çocuklar ayrıca telkine de çok açıktırlar. Evet. O yüzden onlara verilebilecek olumlu telkin, güzel ahlak,
tabii,
sevgi ağırlıklı, tabii. şefkat, merhamet ağırlıklı bir telkin onları tabii. zaten olumlu etkileyecektir.
Kesinlikle. Zaten bu işte tekrar ediyor evet. dediğimiz psikolojik bir şey. Evet. 21 defa tekrar. İşte bu hatta sanıyorum İmam-ı Azam Hazretlerim kıssası. Bir tane kadın geliyor, benim çocuğum diyor, çok bağlıyor diyor. Tamam diyor, şimdi git, 40 gün sonra gel diyor. 40 gün sonra geldikten sonra diyor ki, oğlum çok bağlayamıyor diyor. Hocam bunun için mi beni 40 gün beklettin diyor. Diyor ki ben 40 gün önce ben de bağlıyordum diyor. Yani etkili olması için işte lisan-ı hal olabilmesi
kendisi
için
uyguluyor.
Kendisi uyguluyor. Onun dışında da psikolojik olarak bir davranışın kalıcı davranış olması için patern haline gelmesi lazım. İşte bazı araştırmalarda 21 gün tekrar edilmesi lazım diye geçiyor. İşte yani 21 gündeki sır da o. Bazı, yani mış gibi birçok şey önce mış gibi başlar hayatımızda. Daha sonra işte lisan-ı hal hemen birden olmaz. Yani zamanla olur. Bu da işin doğası gereği normaldir yani.
Peki bu şimdi ben psikologları ayrıca takdir ediyorum. Çünkü evet. siz ilaçsız tedavi yapıyorsunuz.
Çok evet. önemli.
Reçete yazmıyorsunuz evet. ama şimdi sanki reçete yazınca daha bu ileri öyle bir şey değil.
Tabii.
Siz insanın ruhuna evet. yaklaşıp tam bir kişilik çözümlemesi yapıyorsunuz. Hastayla, hasta da artık bak hasta da söylemiyorsunuz.
Evet.
Danışan diyorsunuz.
Evet,
o da ayrı
diyoruz.
Bir güzellik
evet.
olmuş.
Hı-hı.
O akışından takdir ettim
evet.
şimdi. Şimdi burada tabii ki hastalığın ya da hastalık demeyelim de tabii burada bozukluğun hı hı. temeline iniyorsunuz ve çözümlüyorsunuz
evet.
kişiliği.
Evet.
9 mizaç diye ayrı sınıflıyorsunuz öyle
evet.
mi burada?
Evet. Şimdi bunu her psikolog yapmıyor. Bu benim kullandığım bir yöntem.
Evet.
Yani birçok psikolog farklı kişilik yapıları sistemi kullanır. İşte bu Enneagram dediğimiz kişilik yapıları sistemi bence dünyadaki en iyi çalışan sistem olduğu için onu kullanıyorum. Onu
beynel milel bir
tabii tabii beynel evet. milel bir şey o. Yani temelleri aslında sufizme dayanıyor.
Evet.
İşte Gurdjieff diye bir adam Orta Asya'dan sufilerle, Yesevilerle kalıp Hindistan'a gidiyor.
Evet.
Daha sonra bu işte Ospenskiler vesaire vesaire onlarla beraber geliştiriyor bunu. Temelleri sufizme dayanıyor. 9 farklı mizaç şeklinde doğuyoruz.
Evet.
Bu bizi insanları daha iyi anlamak için bizim elimizde yani etiketlemek için değil daha iyi anlamak için.
Hı-hı.
Çok daha iyi. Bunu gerek terapilerde gerek koçluklarda kullanıyoruz. Çünkü hani doğuştan farklı mizaçlarla yaratılıyoruz.
Evet.
Ve belirli potansiyellerle doğuyoruz. Çünkü bugün baktığımızda mesela gerek siyasiler gerek işte ünlü kişiler mesela biz kendimiz onları irdeliyoruz ve bir kendimizce anlamak için bir şey çıkartıyoruz. Baktığımızda çok tutarlı şeyler yapıyorlar. Kendi kişilik yapılarına çok tutarlı. Yani bir çok çelişmeyen mesela işte doğuştan lider dediğimiz tipler var mesela. Onlar daha böyle karizmatik lider dediğimiz kişilerdir. Mesela yani onlar baktığımızda daha dominant kişilerdir. Bugün dünyadaki birçok şirketin genel müdürü, CEO'su o kişilik yapısında. Dünya liderleri. Çünkü dominant oldukları için daha baskın tiplerdir. Ve karizmatik liderlerdir. Yani toplumları, insanları arkalarından sürükleyebilirler mesela. İşte onların zaafları var. Her yapımda olduğu gibi mesela.
Peki bu öğrenilebilir mi yani? Lider olmak öğrenilebilecek bir şey mi?
Şimdi dediğim,
ya da kişi mizacını değiştirebilir mi? Başka bir şey.
Şöyle bir doğuştan liderlik potansiyeli yüksek kişiler var. Yoksa her insan lider olabilir. Keza zaten anne babaysak bir anlamda lideriz
evet.
zaten. Yani her insan aslında bir şekilde bir yerin liderliğini yapıyor.
Evet.
Ama bu pioneer dediğimiz aslında yani toplumları sürükleyen liderler genelde belirli kişilik yapılarından çıkıyor. Bu liderlik dediğimiz şey hem doğuştan belli potansiyellerle doğuyoruz ama zamanla geliştirilebilir bir şey. İşte biz bunu gerek terapilerde gerek koçluklarda zaten bu geliştirilebilir tarafları geliştiriyoruz zaten kişilerin. Yaptığımız şey o aslında. Yani potansiyel liderlerin yetkinliklerini maksimuma çıkarabilmek ya da bazı yetkinliklerine uğraşmayıp delege etmesini sağlamak aslında. Temelde yapmaya çalıştığımız o.
Burada yani genelde yaptığınız şey tabii ki telkin.
Evet. Tabii terapi, yani evet. Terapi ya da koçluk, işte farklı teknikler var. Tabii ki sizin de dediğiniz gibi ilaç kullanmıyoruz. Zaten öyle bir yetkimiz yok, hekim olmadığımız için. Ama şunu da atlamayalım. Her psikolojik rahatsızlığı terapiyle çözüyoruz diye bir şey yok. Mesela kişilik bozuklukları vesaire, onlara hiç bakmıyorum zaten ben. Tamamen onlar, çünkü psikiyatrinin konusu.
Evet. İlaç,
işte evet. Sizin de bildiğiniz gibi birinci basamak dediğimiz depresyon, panik atak, OKB ya da mutsuzluk, sosyal fobi vesaire gibi birinci basamak dediğimiz sadece terapiyle çözülebilecek şeylerle ilgileniyoruz zaten. Yoksa şizofreni vesaire, onlarla zaten ilgilenmiyoruz yani.
Peki bir panik atağa mesela yaklaşımımız nasıl oldu?
Evet. İşte bunların, işte bizim kullandığımız yöntem zaten öz bir bakış açısı var. Panik atak olsun, depresyon olsun, OKB, sosyal fobi. Onun söylediği şey şu zaten, biz hayatı kendi penceremizden anlamlandırdığımız için, işte temelde panik atak hastası dediğimiz kişi ne yapıyor? Öleceğini varsayıyor. Evet. İşte kalbi 150 atıyor.
Doğru.
Size geliyordur evet, işte. Evet. Doktor bey kalp krizi geçiriyor. Bak evet. Siz muayene ediyorsunuz, bir şey yok.
Her defasında.
Değil mi?
Aynı tabii. Şey tekrar yapıyoruz. Haftada, kanaati gelsin.
Aynen diye. Öyle. Temellerine aslında kendi kendine siz dediğiniz telkin. Şimdi eğer ben desem ki ben şu çayı içersem kalbim birden çok atmaya başlayacak. Kendime inandırabilirim. Evet. Her çay içtiğimde, işte bu Pavlov'un klasik şartlanması aslında. Her çay içtiğimde kalbim çok çarpabilir. Kendi kendimi telkin edebilirim. Oradaki telkinler de işte yanlış öğrenmelerle oluyor. Gerek OKB'de, gerek panik atakta, gerek depresyonda.
Ya da yüksek tansiyon hastası geliyor.
Evet.
Limon suyu içmiş oluyor, tansiyonu düşüyor.
Evet.
Limon suyunun tansiyonu düşürücü bir etkisi
var. Ama işte, tamamen plasebo etkisi zaten. Evet. Plasebo. Çünkü birinden duyuyor.
Evet, doğru.
Diyor ki bunun böyle bir etkisi var.
Evet.
Dedim ki yani işte bonibon verseniz de o da etki eder. Evet. Aynı etkiyi yapar. Yani hap diye verseniz ki bazı işte yaş ilerlemiş hastalık hastası dediğimiz insanlarda kullanılıyor. Evet. Plasebo etkisi olarak yani bir geçmiyor doktor bey diyor filan. Bunların hepsi algı yani aslında siz... İşte hekimsiniz. Evet. Profesör gelir bir sefer bakar, hastalığı çözer. Pratisyen hekim yeni başlayanlar anlamadığı için yarım saat muayene eder. Çıkışta sorar hangisi iyi. Şu daha iyi der mesela. Çok uzun ilgilendi benimle der. Aslında diğeri çözmüştür, diğeri çözmemiştir. Ama
oluyor.
Algısı o olduğu için o. Yani işte insanların psikolojisi çok önemli bir şey o anlamda.
Ya da hastaya karşı ilaç dozunu artıralım. Evet doğru söylüyorsun. Evet. Gerçekten ağrım var deyip.
Evet.
Ama belki pratikte öyle bir uygulama aynen yapılmadığında hasta o telkinde gerçekten
tabii,
de iyileştiğini düşünebilir.
Yani çok haklısınız. Evet. Tabii. İşte o yüzden yani birçok kişinin bu psikoloji kuramlarını biliyor olması gerekiyor ki daha iyi sağaltım sağlasın aslında.
Panik atakla ilgili genelde yani benim düşüncem son zamanlarda modern bir hastalık olarak kabul edip bir anlamda da kişilerin belki onu makbul görüyor olması.
Evet, evet, çok haklısınız.
Yani o yüzden de iyileşmesinin belki o geçme süresinin belki yavaşlaması gibi. Çünkü herkes belki birbirine benim de var, senin de var. Bir anlamda çok olması makbul görüyor olabilir ama halbuki çok rahat.
Şimdi orada da linguistik var. Kelimeyle ilgisi var. Panik atak, hiperaktivite. Mesela şimdi orada dediğiniz gibi panik atak deyince normalden fazla bir şey olduğu için ya bende panik atak var. Yani iyi bir şeymiş gibi ya da ya bizim çocuk hiperaktifmiş. Sanki hiperaktifi süper zekaymış gibi algılıyor bazıları.
Evet tabii ki farklı.
Aslında bir gerçekten tanısı konduysa hastalık aslında panik atak gibi. Aslında kötü bir şey, iyi bir şey değil ama linguistik anlamda yani dil olarak sanki iyi bir şeymiş gibi normalden fazla olduğu için hani sanki süper zekaymış gibi algılandığı için panik atakta da var zaten. İşte bende panik atak var. Ya da mesela geliyorlar bize mesela. İşte bende panik atak var. Neye göre var? İşte arkadaşlar söyledi. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani herhangi bir yerden teşhis almamış. Birazcık kalbi çok atsa zannediyor ki panik atak var.
Ya da... Ki insan vücudu kalbi hızlı.
Tabii çok rahat. Yani zaten bu yani psikolojik şeyler fizyolojik şeye sebep olur zaten. Yani aniden bir araba durur. Çarpacaktır size, son anda durmuştur. Kalbiniz birden 150 atabilir.
Yani doğal yani tepkiler
psikolojik bir şey, fizyolojik bir şeye sebep olabilir. Gayet doğal zaten.
Tabii adrenalin salgınında bir anda korku anı, heyecan anı oluyor. Nabız artabilir.
Evet, oluşum psikolojik aslında yani. Bazen anlamsız geliyor insanlara. Psikolojik bir şey, fizyolojik bir şeye sebep olur mu? Çok rahat olabilir. Heyecanlanınca elimiz terliyor vesaire.
Evet.
Ki depresyon için de bu geçerli. Evet, yani bazı belki hastalıkların temelinde insandaki o gerginlik, depresyon, işte yüksek tansiyon olması. Yani o anksiyeteler. Yani pek çok şeyin temelinde aslında, hatta Cihat Bey daha iyi bilirler, bağışıklık sisteminde bile güçlü bir şey etkili olabilir.
Aynen
yani.
Öyle. Yani işte, kanser de aynı şey.
Tabii. Zaten sanıyorum Vehbi Vakkasoğlu'nun bir kitabındaydı. Onun bir araştırma yayınlamıştı. İşte bilimsel bir araştırma. Dua eden insanlarla etmeyen insanlar arasındaki araştırma. Kanserdeki sağ altım daha yükselmiş. Çünkü bir tarafı aslında kendini bırakıyor. İşte ben artık öldüm mesela. Öbürü işte duanın aslında birçok bence bilimsel altyapıları var. Yani hikmetini %100 bilmiyoruzdur ama işte duada ne var? Kendi kendine telkin var aslında bir anlamda. İşte Allah'ım ben şunları şunları istiyorum diyorsunuz. Bir taraftan da kendi kendinize telkin ediyorsunuz.
Bir de umut ediyor inşallah.
Yani bir taraftan da fiili dua yapmak için kendinizi hatırlatıyorsunuz aslında. Yani bunları elde etmem için neler yapabilirim? Kendi kendinize telkin ediyorsunuz aslında. İşte bizdeki zikir hadisi, Allah'ın isimleri mesela bizde anılır Allah'ın isimleri. Temelde o yani vücudu farklı bir state'e sokabilmek için. Yani temelde o dua ile aynı şey. Tabii.
Ki yani burada atomlarına varıncaya kadar
aynen.
insanın...
Atom elektronlarla ilgisi var zaten. Tabii. Yani,
normal zikrettiğin zaman dilin zikrediyorsa, vücudun da zikrediyorsa...
Tabii dolaylı yoldan.
Zaten kendini Yaradan'a dönmüş oluyorsun.
Evet.
Ve bu şekilde fıtratına uygun hale getirmiş oluyorsun.
Doğru, tabii.
Böylece mutluluk da olur, işte güzellik, gençlik hepsi zaten bunu takip edilen şeyler. Sağlık. Ben tabii burada... Genel konuyu biraz daha genelleştirirsek şimdi hasta boyutundan hasta demiyorsunuz danışan diyorsunuz onu daha düzeltelim. Danışan boyutundan kişi boyutundan toplum boyutuna olayı alırsak bir psikolog olarak sizce sağlıklı bir toplum için ne yapmak gerekiyor? Yani bu işte çocukların yetiştirilmesinden başlayabilir. Mevcut bireylerin yetişkinlerin yönetilmesinden ve yönlendirilmesine varıncaya kadar. Sağlıklı toplum için yapılması gerekenler neler?
Evet, siz bu soruyu sorunca aklıma Çin atasözü geldi. İşte o biliyorsunuzdur işte bir yıl sonrasını düşünüyorsan pirinç yetiştir, 10 yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç, 100 yıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir. İnsan yetiştirmek gerçekten de uzun vadeli bir şey. Hemen de etkisi görülmüyor ama tabii ki bir yerden başlamak lazım. Yani çocuk eğitimi çok önemli bir şey tabii ki. Çünkü o İşte programdan önce biraz konuştuğumuz ümmiyet için, ön yargıların oluşmaması için temelden sağlam atılması çok önemli bir şey. Çünkü şu an işte internetler oradan buradan bir taraftan da çocukların zihinleri bozuluyor. Hepimizin bozuluyor aslında. Yani bir taraftan olumsuz ön yargılar, bilgiler bunlar hepimiz için birer hakikate ulaşmakta perde oluşturuyor aslında. Yani her öğrendiğimiz bilgi o yüzden aslında bilgi diyeti de yapabiliyor olmak lazım. Yani biz şu an ne yapıyoruz mesela? İşte diyet yapıyoruz diyelim. Yediğimize, içtiğimize dikkat ediyoruz. En az o kadar önemli aslında bilgi diyeti. Çünkü hangi bilgi aldığımızla insan ne yerse odur diye yine o da Çin atasözü. İnsan ne okursa, ne dinlerse odur aslında dolaylı olarak.
Evet.
Yani bizler aldığımız kaynakların ürünüyüz. Zihinsel olarak da, bilgi olarak da. Yine işte algı yönetimi bahsettiğimiz. Şu an mesela günümüzde hangi medyayı takip edersek onların algısını almış olacağız. Aslında salt haber vermiyor hiçbiri. Sadece yorumlandırılmış. İşte belli bir medya grubunu takip ederseniz aslında algınızı değiştirmiş olursunuz. Farklı medya gruplarını takip ederseniz yine algınız üzerinden değişir. O yüzden temelde bu algıları bozulmadan tabii ki çocukların gelişimi çok önemli bir şey. Sağlıklı toplum için. Biz de bir taraftan kendi algılarımızı nasıl düzeltebiliriz? Hep bu algı kelimesi biraz teknik kelime gibi kaçabilir. Aslında öz itibariyle kastettiğimiz şu. Biz hayata bir Mevlana'nın, bir Hazreti Yunus Emre'nin gözünden nasıl bakabiliriz? Aslında kastettiğimiz şey bu. Onlar çünkü hakikate ulaştıkları için işte eserleri bütün dünyada okunuyor. Çok işte isteyerek ve beğenilerek. İşte bizlerin amacı lisan-ı hal dediğimiz yani hal dilimizi onların seviyesine nasıl taşıyabiliriz? Çünkü dolaylı olarak hani çocuklarımızı geliştirirken biz iyi şeyler yapalım derken biz de onların algılarını etkiliyoruz. Evet. Yani bizdeki olumsuzluklar da ona geçiyor aslında.
Evet.
O yüzden biz bir taraftan kendimizi düzeltmeye çalışmamız lazım. Bir tane de çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştiriyor olmaya çalışmak lazım. Ki tabii bu toplumsal anlamda yapılacak, işte devlet eliyle yapılması gereken bir sürü şeyler var. Yani onların yapılıyor olması lazım. Ama bu bakış açısıyla yani temelde ki asıl olan şey ahlak bilgisi. Yani Peter Drucker duymuşsunuzdur. Hı hı. Dünyanın en büyük yönetim gurularından birisi. İşte mesela o ilk çıktığında önemli olan teknik bilgi. Daha sonra duygusal zeka önemli yönetimde demişti. Ölmeden son makalelerinde şunu dedi. Ahlak.
Evet.
Çünkü siz bir insana teknik bilgiyi öğretirsiniz. Hı hı. Duygusal zeka dediğimiz duygusal duyguların yönetmesini de o kadar kolay olmasa da öğretirsiniz ama ahlak dediğimiz kavram çok kolay öğrenilen bir şey değil.
Evet,
bu çocukluktan gelen, aile yaşantısıyla öğrenilen, yaparak, yaşayarak öğrenilen bir şey. O yüzden ahlaki gelişim çok önemli bir şey bir toplumun gelişimi için. Ahlaki gelişimde problem varsa diğer teknik beceriler çok öğrenilse de ki bu işte 2001 kriziydi sanıyorum Enron olayında. İşte yönetim kurulunu batan şirket, işte dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi. Yönetim kurulunun çoğu Harvard mezunu. Yani evet. Dünyanın en genius yöneticileriydi. Battığı hafta şirket parasıyla 500 bin dolara tatile gittiler. Şimdi dünyanın en genius yöneticileri şirketin parasıyla, batan şirketin parasıyla tatile gitmeyi hoş görebiliyor. Bence şu an toplumları bekleyen en büyük tehlikelerden bir tanesi bu.
Evet.
Yani problemlerin işte yalancılığın, hırsızlığın vesairenin normalleştirilmesi yani onun üzerine durulması lazım. Ahlaklı toplumlar tabii ki teknik beceriler çok önemli bir şey ama ahlaklı toplumlar teknik becerileri de öğrenilecektir. Yani onlar da önemli ama asıl olan toplumun ahlaklı olması.
Yani asıl hedef çocuğun teknik bilgi ve becerisinin iyi olması değil. Dediğiniz gibi ahlaki yönler çok güçlü ve kuvvetli olması.
Tabii tabii.
Aslında eğitimin amacında da yani bilgilenmek doğru, olgunluk çok önemli. Kaliteli seçkin insan olmak çok önemli. İyi iletişim kurmak çok önemli. Ama her şeyden önce ahlaki düzgünlüğün olması çok önemli.
Kesinlikle o çok önemli. Yani. Yanlış da anlaşılmasın. Bazen işte o önemli değil mi diyor. Tamamen önemli ama.
Evet o zaten devamında gelir.
Günümüzde de yapılması gereken şey şu artık. Zaten eğitimde de çok büyük reformlar yapılması lazım. Mesela hala maalesef o seviyede değiliz.
Evet.
Şu an eğitimde bilgi önemli değil artık. Bilgelik önemli. İşte biz de enstitüyü o yüzden kurduk zaten. Yani şu an bilgiyi her birerlerimizin cep telefonu var. Girip Harvard'ın, MIT'nin bütün derslerini izleyebiliriz, dinleyebiliriz.
Evet, tabii.
Önemli olan bu gelecekte de çocuklarda, yöneticilerde öne çıkan vasıf bu olacak. Analiz, sentez yapabilme kabiliyeti. Bilgiye ulaşmak çok basit şu anda. İngilizceniz varsa dünyanın en son bilgilerine bir profesörden daha rahat ulaşabilirsiniz şu anda. Önemli olan o bilgiyi nasıl kullanacağız? Yani bilgelik. Ya yani oradaki bilgelik ileride fark yaratacak, fark oluşturacak kişiler ve kuruluşlar bilgelikleriyle fark oluşturacaktır. Yani o bilgiyi nasıl kullanılacağı, işte bilgi çağı vesaire deniyor ya, işte gelecek yüzyıl bence bilgelik çağı olacak. Çünkü önemli olan o bilgiyi nasıl kullandığımız.
Evet.
Baktığımızda bir sürü datalar var ama dataları kullanılmadığı için, bilgelik seviyesine erişilmediği için herhangi bir şey elde edilmiyor.
Burada bahsettiğiniz şeyler çok önemli. Özellikle bilginin kullanılması.
Evet.
Ahlaktan bahsettiniz. Ahlak burada tabii ki en mükemmel. Ahlak nedir? İnsanların kendi aralarında geliştikleri ahlak değil tabii ki.
Evet.
Çünkü hep eksiktir,
tabii.
Yamalıdır, işte bozuktur. Hı-hı. Kur'an ahlakıdır.
Aynen,
Allah'ın bize tarif ettiği, Kur'an'da tarif ettiği mükemmel davranış şekilleridir. Evet. Peygamber Efendimiz'in sünnetidir.
Evet, tabii ki.
O da ben yalnızca bana vahyedilene uyuyorum diye bildiriyor zaten. O da Kur'an ahlakına uyduğunu ifade ediyor. Ayet-i kerimeyle de sabit olan bir şey zaten bu. Peygamber yalnızca kendine vahyedilene uyar diye. Onun dışında başka bir şey getirmem mümkün değildir. Yine mealen söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'de yine Peygamber Efendimiz'in dilinden söylenmiş bir şey. Kur'an uygulandığı takdirde Kur'an ahlakına bağlı kalındığı müddetçe, Allah'ın ipine sımsıkı sarıldığı müddetçe toplum olarak hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor.
Tabii.
Yalnızca ülke değil, ümmet olarak bütün Müslümanlar Allah'ın ipine sımsıkı sarıldığı zaman tabii ki sevgi oluyor, barış oluyor, kardeşlik oluyor.
Evet.
Şimdi Sevgi neden dolayı oluyor? İşte Yunus Emre'den bahsettiniz. Evet. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm evet. diyor. Evet. Allah'ın bir tecellisi olduğunun o tabii, da ifade farkında. Ediyor bizzat. Tabii. Mevlana yine aynı şekilde. Benan Rumi Hazretleri. Burada tabii ki insanın kendinin bir Allah'ın tecellisi olduğunu bilmesi var. Bilgelik burada başlıyor evet. zaten. Ve burada ilerliyor. Aynı şekilde karşındaki bütün varlıkların da Allah'ın tecellisi evet. olduğunu bildikten sonra sevgi başlıyor. Evet. Sevgi, saygı, hürmet ve şefkat, evet. Bağışlama. Yani bilge bir toplum bu şekilde başlıyor, öyle değil mi?
Kesinlikle.
Burada yani biz çocuklarımıza demek ki bunu öğreteceğiz. Coğrafya, matematik, doğru. tabii bunlar yine öğrenilecek teknik bilgi olarak. Kimya, biyoloji, evet. yine Allah'ın varlığının detaylarını öğrenmede kullanacak yan bilgiler bunlar. Bir biyoloji tabii ki insan bilecek. Yani Allah nasıl yaratmış, Allah'ın yaratma sanatını görsün, anlasın diye. Allah'ın tecellilerini, detayını bilsin diye. Allah'ını bilsin diye. Ama bunun yanı sıra bahsettiğiniz gibi Kur'an ahlakı aslında.
Tabii tabii. Tabii. İşte oradaki bahsettiğimiz şey çok önemli. İşte Kur'an ahlakı dediniz. İşte bir taraftan bizi klasik eğitim sistemi sürekli sen varsın, sen varsın diye egomuzu besliyor. Evet. İşte bir de iyi okullarda filan okuduysak, kazandıysak orayı burayı sürekli egomuzu besleyen bir şey. Sürekli sen varsın, sen varsın. Ama Kur'an ahlakı için gelebileceğimiz son nokta sen yoksun. Sen bir hiçsin zaten.
Doğru.
İşte Mevlana, Yunus Emre neden öyle olmuşlar? Kendi hiçliklerini kavradıkları için. İşte buradaki yani çelişen nokta o zaten. Klasik eğitimde sürekli sen varsın, sen mükemmelsin, sen muhteşemsin üzerine kurulu bir sistem. O yüzden çocukların işte unlearn etme dediğimiz yani yanlış öğrenmelerini düzeltmemiz lazım ki uzun vadede hiçlik yolu oluşabilsin ve sadece Kur'an ahlakı kalsın. Yani evet. biz olduğumuz için aslında orada olumsuz etki olabiliyoruz işte.
Evet.
Peki burada bir sorum olacak. Yani benim son sorum sizin varsa tabii. Tabii. Şimdi örnek alınan insanlar var. Toplumun evet. işte liderlik projesi, hı hı. işte liderlik koçluk yapıyorsunuz. Evet. Liderliği öğretiyorsunuz evet. insanlara. Onları doğruya, güzele yöneltmesi beklenen insanlar var.
Evet.
Bu insanlar işte politikacılar olabiliyor, işte milletvekili oluyor vesaire.
Evet.
Ya da işte bir şirketin lideri oluyor. Evet. Yine çalışanlarına örnek olan evet. insan olmuş oluyor. Evet. Bak bu adam başarılı buraya kadar gelmiş. Ben de bunun gibi olayım hı. diye göz önünde olan evet. insanlar var. Evet. Bu insanlar nasıl örnek olmalılar? Bu bir ülkeyi yöneten bir kişi için de mevzu bahis. Bu insanlar sevgiyi nasıl öğretir? Evet. Bu insanlar toplumu mutluluğa ulaştırmada evet. ne yapabilirler?
Evet. Şimdi eskiden işte sanırım Osmanlı'da kullanılan bir mecelle diye bir şey var. Orada işte usul esasa müreccadır diye bir cümle var. Yani asıl olan usuldür. Yani olgular olaylardan daha önemlidir. Yani neyi kastediyorum? Bir şeyin kurallarını bozmamak lazım içerik için.
Evet.
Usul esası müreccadır deniyor. Mecellenin bir kanunu. Ben de onun doğru olduğunu düşünüyorum. Yani referans noktası burada. Yani işte biraz önce bahsettik ya Kur'an. Şimdi referans noktamız Kur'ansa onu eğip bükmemesi öyle lazım. Tabii. Yani örnek olan kişilerin. Ya da evet. hukuksa onu kendine yönelik değiştirmemesi evet. lazım. Çünkü sanıyorum hadis-i şerif mesela diyor ki sizden öncekiler neden helak oldu biliyor musunuz? Çünkü onlar üstünlere farklı kurallar uyguladılar ama fakir insanlara farklı kurallar uyguladılar. O yüzden helak oldular.
Şimdi, adalet.
Tabii ki. Şimdi zamanla hepimizin nefsi var. Eğer seviyemiz, bu seviye göreceli bir seviye. Yani şirketteki seviyemiz olabilir, devletteki seviyemiz olabilir. Yani zamanla büyüdükçe, patron, genel müdür oldukça egomuz büyüyorsa burada bir problem vardır. Yani evet, başaklar evet. olgunlaştıkça boynu eğik olur denir ya. Yani olgunlaştıkça. Boş başakların başı diktir. Yani bu işte tekamüldeki sırlardan bir tanesidir. Biz olgunlaştıkça daha mütevazi olabiliyorsak, daha hoşgörülü olabiliyorsak, mesela insaf dinin yarısıdır diye yine bir söz var, hadis mi bilmiyorum ama o da güzel bir söz. Yani daha hoşgörülü, tekamül etmiş insanları buradan anlayabiliriz zaten. Yani daha gün geçtikçe daha hoşgörülü,
evet, daha anlayışlı
oluyorsa, evet. daha çok konuşmayıp evet. yaşayarak anlatıyorsa Bu budur. Evet. Ama baktığımızda işte sizin söylediğiniz liderlik mevzuunda işte dünyadaki şirketlerin %90'ının üzerindeki aile şirketi ama 3. nesle aktarılan şirket %7. Dünyadaki yöneticilere baktığımızda da daha böyle dominant ve karizmatik liderler ön planda. İşte bu liderlerin işte güçlü yanları bu hepimiz için geçerli. En güçlü yanımız en zayıf yanımız haline gelebilir. İşte bu liderlerin güçlü yanı dominant ve baskıcı olmaları olduğu için zamanla bu en zayıf yanı haline geliyor. Neden en zayıf yanı geliyor? Zamanla baskıcı olduğu için diğer etrafındaki insanlar eleştirmekten çekiniyor. Eleştirmekten çekindiği için etrafında her dediğini onaylayan bir zümre oluyor. Zamanla ben zaten bu kadar şey yaptım 10 yılda 15 yılda dedikleri için aslında batmaya başladıklarında zannediyorlar ki en güçlü anları. Şirketlerde de bu var mesela. Şirket batıyor aslında ama genel müdür patron farkında değil. Çünkü ben diyor işte mesela biz gidiyoruz diyoruz ki mesela şirketimiz şu an olumsuz gidiyor. Olur mu hocam ben yılda 100 milyon ciro yapıyorum 1 milyar ciro yapıyorum diyor. Yani sizi şu ana kadar ki iyi şey yaptınız bundan sonra yaptığınız anlamına gelmiyor. Devlet yönetiminde de öyle zaten. Baktığımızda işte dünya tarihine şimdiye kadar iyi şey yapmış insanlar eğer işletme körlüğü ya da bireysel körlüklerinin farkına varmazlarsa batıyorlardır ama farkında değillerdir belki. Onlar çok önemli bir şey. Yani örnek olabilmek ama belli kurallara göre yani referans noktalarımızı önce kendimize uygulayabilmek. İşte peygamber o yüzden peygamberdi Hazreti Peygamber. Evet. Önce kendisi yaşadı. Mesela Hazreti Ebu Bekir ne diyor mesela? Giderken kendinden sonraki gelecek halifeye testi bırakıyor. Okumuşsunuzdur. Bu testi ne diyor ya Ebu Bekir? Devletten diyor aldığım maaşlardan artırdığım maaş fazla geldi bana diyor. Testiye doldurdum maaş fazla geldiği için. Bu testi diyor sana bırakıyorum. Sen de senden sonraki halifeye bırak diyor. Yani bu kadar kılı kırk yarmışlar. İşte Hazreti Ömer bakıyorsunuz özel işini yaptığında kendi mumunu yakıyor filan. Ki bunlar Türkiye'nin kat kat daha büyük alanları yönetmiş insanlar. Evet. Baktığımızda ne kadar mütevazi yaşamış. Yani bunlar o kişileri örnek alabilip onları kendi hayatımıza geçirebilmemiz lazım.
Tabii ki. Yani, affedersiniz bir şey hemen eklemek istiyorum. Tabii. Burada tabii ki Peygamber Efendimiz'den de yine Kur'an-ı Kerim'de bahsediliyor. Evet. Eğer sen güzel söz söylemeyecek olsaydın çevrenden dağılıp giderlerdi diye Allah bize bildiriyor.
Evet.
Peygamber Efendimiz'e bu şekilde bir tarif var. Tabii. Burada güzel söz, bağışlayıcı olmak, sevgi.
Evet.
Burada insanları bir arada tutan bahsettiğiniz o hani ergenler hani intihara meyilli olanlar benden nefret ediyor dediğiniz. Tabii. Sevgi insanları bir arada tutuyor zaten.
Kesinlikle.
Bağışlayıcılık, şefkat.
Kesinlikle.
Budur yani ve zannediyorum İslam birliği diye istiyorsak ümmetin hep beraber olmasını ki Allah'ın emri gereği bunu istememiz zaten gerekiyor. Dağılıp ayrılmayın gücünüz gider diye Allah'ın bir yarısı var bu konuda. Bütün İslam ülkeleri bir arada olması gereken İslam birliğini sağlamamızda etken yine sevgi olacak. Tabii. Bir ırkçılık, bir kavmiyetçilik olmayacak.
Kesinlikle. Burada. Sevgi hoşgörü sevgi olması lazım.
Demokrasi hoşgörünün olacak. Ötesinde bağrına basma olmuş olacak. Tabii. Yani hatasından ötürü onu işte mazur görüp görmezden gelme gibi anlaşılabiliyor çünkü hoşgörü kelimesi.
Evet.
Öyle değil de onu bağrına basma, şefkat düğümü Allah'ın yarattığı tecelli olarak görüp bu isterse bir Suriyeli olsun. Türkiye bugün ne yapıyor? Kendi sınırlarını açıyor.
Evet.
Aynen içeri alıyor. Hatta onlara vatandaşından çok daha ihtimam gösteriyor.
Evet.
Bu tabii ki toplumların arasındaki sevginin ne olması gerektiğine bir örnek olarak var.
Evet.
Burada dünyada barış ortamı içinde yine sevginin çok büyük etken olduğu ortaya çıkmıyor mu?
Tabii ki tabii ki. Yani dediğiniz gibi yani sevgi varsa bütün köprüler açılır.
Evet.
Yoksa zaten liderlikte de, ailelerde de, toplumda da sevgi varsa samimi ve kalpten bir ilişki doğar. Sevgi yoksa despot bir ilişki var. Liderlikte de böyledir mesela. Şimdi bazı liderler der ki işte beni milyonlarca kişi seviyor. Mesela Hitler örneğine baktığımızda milyonlarca kişi karşılıyor mesela. Ama sevgiden değil, mecburiyetten.
Evet.
Yani siz lidere menfaatle bağlıysanız mecburiyetten birçok dediğini yapıyor olabilirsiniz. Sevgi gösterisinde de bulunuyor olabilirsiniz.
Orada korku devreye giriyor.
Tabii tabii korku var. Dolaylı olarak Amerika'nın dünyadaki pozisyonunda da aynı şey var aslında. Yani birileri seviyor ama birileri o güçten dolayı korkuyor. Zaten kritik nokta o. güçten dolayı mı size tırnak içinde tapıyor insanlar, yani bağlılıklarını gösteriyor? Yoksa gerçekten sevgiden mi? İşte o karizmatik liderler zamanla sevgiyi güç ve diktatöryal liderliğe götürmeye müsait tiplerdir. O yüzden dikkatli olmak lazım. Evet. O yüzden yani sevgi her türlü ilişkide, karı koca ilişkisinde de öyle. Mesela ne oluyor? Aşık olduğunuz, çok sevdiğiniz bir insan için her şeyi yapıyorsunuz. İşini bırakan insanlar, ülkesini terk edenler vesaire. Temelinde ne var? Sevgi var aslında.
Evet.
Sevgi var yani. Evet. Sevdiğimiz bir insan için, mesela bu çocuklarımızsa her şey için yapıyoruz. Ama eşimizse her türlü fedakarlık. Yani sevdiğimiz için, yani dünyadaki en büyük fedakarlığı kim için yapıyoruz? Sevdiğimiz bir insan için işte. Evet. Hazreti Peygamber, görmedik, duymadık, hiç karşılaşmadık. Sadece kaynaklardan biliyoruz. Birçok kişi dediğimiz hayatımızı gerekirse feda ederiz. Değil mi?
Evet.
Ya bu sevgiyle ilgisi var zaten. Tamamen sevmekle ilgisi var. Yani fedakarlığın o anlamda göstergesi bir sevgidir zaten yani. Onun için her şeyi yapabilirsiniz. O yüzden her türlü ilişkide sevgi yoksa zamanla despot ilişkiye dönme. Yani korku kültürüne şirketlerde de böyle. Siz müdüre, genel müdüre sevdiğinizden dolayı işte alignment dediğimiz yani bağlanma, işte şirketlerde sağlanması işte istenen kültür.
Evet.
Dolaylı olarak siz ona işte havuç verebilirsiniz, yani motive edecek şey verebilirsiniz ya da gönülden sevgiyle bağlanırsınız. Bu sevgi neden önemli? İşte Hazreti Peygamber döneminde 40 kişi olmayı bekliyorlar ya mesela, 40 kişi. Ya da işte Osmanlı döneminde 10 bin kişiyle 100 bin kişiyi yeniyorsunuz.
Evet.
Temel sebebi orada da o var. Aşırı bağlanma, işte sevgiden kaynaklanan bağlanma, birlik var. O yüzden bağlanmış 10 kişi bağlanmamış 100 kişiden daha önemlidir. İşte burada da kemiyet, keyfiyet kavramları var. O yüzden işte yani sayı az diye görmemek lazım.
Tabii.
Bazen bazıları çok güçlü görünür. Ama daha güçsüz görünen insanlar onlardan çok daha büyük şeyler başarabilirler.
Evet. Yani özellikle liderlik anlayışında sevgi ve fedakarlık çok önemli. Şefkat, merhamet çok önemli ama bunları yaparken de karşılık beklemeden yapmak çok önemli. Yani özellikle liderlerde yani her görüşe eşit sevgi.
Tabii tabii.
Her anlayışa eşit şefkat,
yani,
merhametle yaklaşmaları
doğru.
Gerekir
kesinlikle.
Ki o samimi sevginin karşılığını alabilsinler.
Kesinlikle dediğiniz çok doğru yani. Zaten liderlik onu gerektirir. Yoksa
karşılık
hani benim seçmenim, benim diye ayırt ederseniz siz zaten baştan ötekileştirilmiş oluyorsunuz ki hani siz İslami söylemle bir şeyler yapmaya çalışıyorsanız buna 10 kat daha fazla dikkat etmeniz lazım. Çünkü Hazreti Peygamber'in hayatına baktığımızda işte üzerine işkembe koyanlar vesaire vesaire, onları Ebu Cehil'in ayağına kaç defa gitmiş mesela. Yani maalesef İslam tarihini de çok okumuyoruz mesela. Yani lafta Müslüman olmaya da çalıştığımız zamanlar oluyor yani. Bir İslam tarihini okusak, bir Hazreti Peygamber'in hayatını okusak, halifelerin hayatını okusak şaşırıyoruz. Aa, öyle bir şey, Hazreti Peygamber diyor kafirin ayağına gider mi? Çünkü orada ne var? İşte amaç Allah'ın rızası olduğu için tabii ki gider.
Kur'an yani ahlakında bu var
Kur'an
zaten.
Bu
karşılık
var.
Beklemeden sevgi gösterecek, şefkat gösterecek, merhamet, adil olacak.
Tabii ki.
Yani
işte sevgi, şefkat kavramları mesela bir annenin çocuğuna şefkati. Bazen sevgi, şefkat sevgiden daha üst perdededir. Çünkü sevgi, aşk kavramları bazen karıştırılan kavramlardır mesela. Annenin çocuğuna şefkati aslında hani o Allah'ın kulunu sevmesinin dünyadaki yüzdüşürü belki de en yakın odur. Çünkü anne çocuk ne yaparsa yapsın anne çocuğunu her koşulda sever. İşte Allah da bizi her koşulda seviyor. Bütün isteklerini yerine getirmesek de yapmasak da bir kere desek ki Allah'ım yaptığım her şey için tövbe ediyorum. Yıllarca aslında isyan etmişiz. İşte annenin çocuğuna şefkati gibidir işte Allah'ın.
Sonsuz bağışı.
Evet, tabii. Evet. Her türlü bağıştı. Rahman ve Rahim yani. Her türlü bağıştı.
Çok teşekkür ederiz. Bizim sorularımız sizin de yok galiba Cahit Bey.
Çok güzel bir sohbet
oldu. Gerçekten güzeldi.
Gerçekten samimi bir sohbet. Samimi bir sohbet.
Bilgilerinizi de gerçekten detaylı anlattınız, sarf ettiniz. Evet. İzleyenlerimiz de mutlaka etki faydalanmışlardır. Çok çok teşekkür
i̇nşallah
ediyoruz.
İnşallah tekrarını yaparız. Allah nasip eder.
Bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya yeni bir konuğumuzla buluşmak üzere. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.